Ayrım 16. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 198. Osmanlı'da da farklı şekilde bu yapılmıyor muydu hocam? Farklı amaç için bir örnek ama bir yere ele geçirmeden önce halkı, koşulları incelediğini okumuştum. Başka bir şekilde bu. Osmanlı yerli kanunları kabul ediyor. Halkı incelemesi yok. Halkı ayırt etmiyor. Onları kendi kadrolarına alıyor. Tamamen başka Osmanlı sistemi. Osmanlı modern bir devlet değil, abartmayalım. Önerdiğiniz enstitü özetle hayata geçemedi. Evet, 1956-72 yıllarında SBF'de de ders veriyordum. Orada bu fikrimi savundum. Türkiye İdari Teşkilat Tarihi okutuyordum. Osmanlı devrinden alarak bir halkı idare etmek için Osmanlı'nın uyguladığı metotlar, prensipler. Öğrencilerime doğuya gidin, bir enstitü de kurulacak. Oranın sosyal meselelerini, iktisadi şartlarını, toprak meselesini ilmi metotlar ile araştırın diye telkinde bulundum. Ders verdiğim sınıfta Vecdi Gönül, İlber Ortaylı var. Ankara valisi Bahattin Bey o sınıfta öğrencimdi. O sınıftaki öğrencilerimden biri de İsmail Beşikçi'ydi. Benim söylediklerimi ciddiye alıp sonraları gidip araştırmalar yaptı. Ne ilginç. Ciddiye alarak gitmiş. Buradaki içtimai meseleyi anlayalım, görelim diye. Fakat bu araştırmalarından sonra şahsi düşünceleri kendisini biraz aşırı düşüncelere sevk etti. Aşırı düşüncelerinden ziyade biraz da bu konuları fazla araştırdı diye böyle olmadı mı? İlim adamı kimliği var. İlim adamı kimliği yanında bir takım siyasi tavsiyelerde de bulunuyor. Bu arada komite Güneydoğu Anadolu'ya Kürtlerin oturduğu bölgeye bir heyet göndermeye karar verdi. DTCF'den coğrafyacı Cemal Alagöz'ün dahil olduğu bir heyet olarak gittik. Komitenin iktidarda bululuğu devrede. Güneydoğu'yu köy köy gezdik. Bu heyetin gezdiğini duyan köylü düz damlar üzerine çıkıyor. Kadınlar zılgıt çekiyorlar. İyi karşılanıyoruz. Halk ile konuşuyoruz. Neden bu kadar heyecan? O zaman Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı. Coğrafya profesörü Cemal Alagöz de gezide yanımızda. Kilot pantolonuyla bir askere de benziyor. Onu Cemal Gürsel zannederlermiş. Gülüyor. Cumhurbaşkanı diye tezahürat yapıyorlar. Zılgıt çekiyorlar. 1960'lar Güneydoğu'sunda dikkatinizi çekenler neydi? Fırat Nehri akıyor gürül gürül. Fakat içecek su yok köyde. Köylünün toprağı yok. Ağanın toprak. Her gittiğimiz yerde şikayetlerini anlatan köylüler iki şey soruyordu. Toprak dağıtımı, toprak reformu ne zaman yapılacak? İkincisi, seçimler ne zaman yapılacak? Demek ki oradaki halk köylü darbeyi sevmemiş, seçim istiyor. Ben tarihçi olarak orada köylülere sorduğum sorularla toprak rejimini anlamaya çalıştım ve şunu tespit ettim. Toprak ağaların ve ağanın toprağa işlemesi için köylünün emeğe ihtiyacı var. Köylü bu toprağı ortakçılıkla işler. Yarıcılık şartları ağır. Ağa aletleri hatta kulübeyi yarıcıya verir. Yarıcı toprağı işler, mahsulü alır, yarı yarıya bölüşürler. Bazı yerlerde 3'te 2 alır ağa. Osmanlı ne kadar alırdı hocam? Osmanlı vergi olarak genellikle 8'de 1 alırdı. Aşar 8'de 1'di. Ama Osmanlı orada yerli duruma karışmadı. 8'de 1'i düşünün, bir de yarı yarıya. Onun için köylü daima toprak sorunu üzerinde duruyor. Atatürk zamanında bu meseleler çok tartışıldı. Toprak ne zaman taksim edilecek diye soruyorlar. Su meselesi önemli. Su kontrol altına alınmamış. Kurak bir bölge. Harran'a gittik. Harran'da konik evleri biliyorsunuz. Birinin içine girdim. Mezar gibi kapkaranlık. İlkel bir hayat. Bugün gap sulama imkanları gelince oraları büyük bir tarım bölgesi haline geldi. Ama ağalık, yarıcılık sorunu çözüldü mü? Evet, çözülmedi. Siz o sırada aynı zamanda Avrupa tarihi, Amerikan tarihi dersleri de veriyordunuz. Tabii, şimdi her darbe yeni bir anayasa getiriyor. DP bertaraf edildikten sonra yeni anayasaya hakim olan fikir, Millet Meclisi yanında bir Milli Güvenlik Kurulu gerçekleştirilmesi. MGK ile ilk olarak o zaman oluştu. Tabii 1960'ta generallerin de bulunduğu bir dayanışma ve uyarma kurulu olarak MGK düşünüldü. Türkiye'nin iç ve dış güvenlik meselelerini bu kurul incelesin ve hükümete gerekli önlemler tavsiye etsin dendi. Bir bakıma askeri darbenin yarattığı bir kurul. Demek ki askeri darbeler aynı zamanda bazı meseleleri hallediyor ama yeni birçok önlemi meseleler getiriyor. MGK zamanla bir nevi rejimin, reformların koruyucusu rolünü üstlendi. O dönemde insanlarda nasıl bir psikoloji vardı? Dehşet içinde mi izleniyordu mahkemeler, idamlar? DP'nin iktisadi mali politikasından en çok zarar gören bürokratlar maaş sahipleriydi. Tabii bu arada bütün ordu mensupları, subaylar, memur sınıfı. Ben o zaman küçük hesapta oturuyordum. Kirayı verdikten sonra ayın ortasında paramız kalmazdı. Bu darbe, bu tepki daha çok memur olan yani şehirli halkın sevinciydi. Tanklar geçerken tezahürat öyle bir izlenim verdi ki ordu millet beraber gibiydi. 27 Mayıs günü gazetelerde okumuşsunuzdur. AKP'nin iktidara geldiği zaman aldığı bir takım tedbirler, kararlar, mesela her hanede bir ibadethane açılması teklifi, ondan sonra 15 bin din görevlisi için kadro teklifi, bütün bunlar irticanın başlangıcı gibi yorumlanmış ve rejim adına protesto edilmiştir. Günümüzden bahsediyorum, 2003'ten. Bu arada bir takım gazeteler, bazı çevreler, genç subayların tedirgin olduğu rivayetini yaydılar. Biliyorsunuz 1960 27 Mayıs darbesi, devrimi ne derseniz deyin, albayların yaptığı bir darbeydi. Acaba yeni bir darbe mi geliyor dendi 2003'te. Hatta yabancı gazetelere aksetti bu. Genelkurmay Başkanı müdahale etti. Kamuoyunu ve hükümeti tatmin edici beyanatta bulunmaya mecbur oldu. İbadethane ve 15 bin görevli meselesi teklifi geri alındı. Yani 1960 darbesi Cumhuriyet tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Asker ve sivil bürokrasi kendisini silahlı kuvvetler, genelkurmay ile adeta birlikte görüyor. Bunun arkasında da Atatürk reformlarının bekçiliği var. 1960'tan sonra DP geleneğini temsil eden partiler ortaya çıkmakta gecikmedi. DP, DYP. Aslında Türkiye'de birbiriyle çatışan iki menfaat grubu var. Birisi 1960 darbesini yapan bürokratlar, devletten geçinen sınıf, öbür tarafta onun dışında köylü, işçi, emeğiyle çalışanlar. Bunlar daima seçimlerde karşı gruplardır. Son seçimlerde Ecevit kuşkusuz bürokratlarla hareket eden, bürokratları temsil eden bir başbakandı. Onların sloganını benimsiyordu. İrtica var. Çok abarttılar. Bu abartma sonucu ne oldu? DP'nin 1950'deki gelişi gibi büyük bir çoğunluk AKP'yi iktidara getirdi. Benim bir tarihçi olarak yorumum budur. Kısır döngü. Evet, tarihimizde 27 Mayıs bir dönüm noktasıdır. İdamları unutmuyor halk. Sonradan halk ne yaptı? Menderes abidesini diktiler. Başka bir şeye dönüşememiş bir dönüm noktasıdır diyebilir miyiz? Siyasette dönüm noktası tabii. DP geleneğini devam ettiren kuvvetli partiler dizisi var ki halk daima desteklemiştir. Bir de askeri bürokrasi, sivil bürokrasi var. Demek istiyorum ki parti politikalarını slogan olarak kullanan partiler aslında menfaat çatışması içindeki iki sosyal grubu temsil ediyor. Söz milletindir sloganı daima ortaya çıkıyor. Pek çok örnekte karşımıza çıkıyor. Falih Rıfkı Atay'ın 1930'larda gazetelerdeki köşe yazılarının toplandığı İnanç adlı kitabı, o günden bugüne değişen bir şey olmadığını, hala aynı şeyleri tartıştığımızı gösteriyor. Bu çeşit sloganlar her zaman her yerde var. Amerika'da da. Seçimlerde daima kutsal semboller kullanılır. Bunun arkasında daima belli sosyal sınıflar var. Bir de bir takım korkularımız var. Bu korkuları yenemiyoruz ya da üzerine gitmiyoruz. Belki sosyologların değerlendirmesi lazım. Çünkü dramatik, bir yerlerde bir hata yapıyoruz ve aynı kısır döngünün içinde hareket ediyoruz. Toplumlar sosyal sınıflardan oluşmuştur. Bu gerçek ister istemez sosyal çatışmaları, siyasi çatışmaları gündeme getirir. Her devirde öyledir. Elinin emeğiyle çalışan köylü, şoför, bakkal, memurun pastadan büyük payı almasına karşıdır. Bu menfaat grupları davalarını satmak için bir takım kutsal simgeler bulurlar. İrtica korkusu gibi mi? Yalnız irtica korkusu değil. Başka korkular da var. Mesela Osmanlı'da ulema sınıfını alalım. Ulema sınıfı yüksek ulema, mollalar, kadılıklara, imparatorlukta 500 kadar kadılık var. Kendi çocuklarını, kendi öğrencilerini, kendi yandaşlarını tayin ediyorlar. Öbür taraftan medreseden çıkmış binlerce danışment var. Onlar da kadılığa talip. Medreseyi bitirmiş fakat bir türlü kadılık alamaz. Çünkü yukarıdakiler kapatıyorlar. Bunun üzerine bu fakir ulema yürüdü saraya. Yeni bir kanun çıktı. Mollalar ancak iki çocuklarına kadılık verebilirler diye. Talebelerini mesela 3 tane diye sınırladılar. Göstericiler saraya sınırlama usulünü kabul ettirdiler. Her grup kendi çıkarının peşindedir. İşte bundan siyaset doğar. Şimdi halk memnun. AKP bizim menfaatlerimizi, geleneklerimizi, politikamızı temsil ediyor diye. Öbür tarafta CHP Atatürkçülüğü ele alıyor. AKP ilginç bir çıkış yolu buldu. Madem ki batılılaşmak istiyorsunuz, AB'ye katılalım. Tüm sorular geride kalır diye. Şu üzerinde oturduğumuz Anadolu dünyanın en nazik bölgesidir. Haklısınız. Nedeni de çok. Boğazlara hakim olan bir devlet, bütün Doğu Avrupa'nın dünyaya çıkış yolunu elinde tutuyor demektir. Rusya yüzyıllardır bunun için boğazları ele geçirmeye çalışır. Arap dünyasına dönelim. Orta Doğu'ya erişmek için mutlaka Doğu Akdeniz'den İran'a gitmek için keza Anadolu üzerinden geçmek zorundasınız. Bütün tarih boyunca böyleydi. Vaktiyle Bizans İmparatorluğu kurulmuş, onun arkasından Osmanlı İmparatorluğu gelmiş. Boğazlara ve Anadolu'ya hakim olan devlet mutlaka büyük devlet gücüne sahip olmalıdır. Çünkü bütün dünyanın gözü bu bölgeye hakim olmakta. İngiltere 19. yüzyılda Kıbrıs ve Mısır'ı alarak bunu gerçekleştirdi. Bugün Amerika Orta Doğu'ya hakim olmak istiyor. İsrail'i yarattı. Irak'a geldi. Kuzey Irak'ta başka bir İsrail devleti yaratmaya çalışıyor. Osmanlı yalnız fütühatçılık sonucu imparatorluğunu kurmadı. Osmanlı ortaya çıktıktan sonra daima bir meydan okuma karşısında kaldı. O engeli yenmek, bölgeye hakkıyla hakim olmak zarureti onu imparatorluğa götürdü. İstanbul'u elde tutmak için Rumeli'de hakim olmak lazımdı. Böylece Osmanlı Bizans İmparatorluğunu ihya etti denebilir. Türkiye Rumeli'yi kaybetti. Arap memleketlerini Irak'a, Suriye'yi kaybetti. Ege'de bugün Yunanistan'da burnumuzun dibine geldi. Uçak bile uçuramıyorsunuz. Girit'i aldı, Batı Trakya'yı aldı. Batı Anadolu'yu almak istedi. 1807'de Napolyon ile Çartilsit'te buluştular. Dünyayı paylaşıyorlar. Osmanlı Devleti'nin parçalanması söz konusu. Napolyon Mısır'ı Fransa için istiyor. Boğazlara ve İstanbul'a gelince tabi Çar İstanbul üzerinde ısrar ediyor. O zaman Napolyon karşı koyuyor. Çünkü diyor, İstanbul demek dünya hakimiyeti demektir. Yöneticiler, hükümetler sizce yeterince bunun farkındalar mı? Boğazlarda egemenliğimizi 1936'da Montreux'ü yeniden kurduk. Rusya'nın tehdidi vardı. Bundan istifade ederek Batılıları yanımıza aldık. Bugün Türkiye'de güçlü bir ordu olmasa Ermenistan hazır, Rusya hazır, Yunanistan hazır, Suriye bile Hatay'dan vazgeçmiş değil. Dört taraftan çevrilmiş durumdayız. Eğer güçlü bir ordumuz olmasa Türkiye ertesi gün parçalanır. Güçlü bir ordu Türkiye için hayati bir zarurettir. Kim etrafımızdaki tehlikeleri günü gününe takip edip dosyalıyor? Ordu, Genelkurmay. Demek ki bizim emniyetimizi, güvenliğimizi devamlı bir şekilde takip eden, gereklerini yerine getiren bir kurum var. Kıbrıs çıkarmamız bir plan dahilindeydi. Zaruriydi. Asker Kuzey Kıbrıs'ta yerleşmeseydi daha o zaman Enosis gelecekti. Unutmayalım. Yunanistan bütün tarih boyunca Ortodoks büyük süper güçle, yani Rusya ile beraber hareket etmiştir. Türkiye bir çıkmaz karşısındadır. Hem mutlak halk hakimiyeti istiyoruz, yani devlet içinde devlet olmasın, meclisin bağımsızlığı tam olsun diyoruz. Ama öbür taraftan Türkiye'nin karşısında bulunduğu büyük tehlikeler ister istemez askere söz hakkı veriyor. Hükümet oraya danışmadan bir karar alamaz. Kıbrıs meselesinde de, Irak meselesinde de. Türkiye'nin jeopolitik durumu ordunun önemini artırıyor elbette. Yine de insanın aklına bu tehlikelerden niye başa geçenler haberdar değil sorusu geliyor. Batı'daki gibi sağlam bir sistemimiz olsa her yeni gelenle değişim yaşamayız, öyle değil mi? Öncelikle Türkiye'de güçlü bir ordu bulundurmak zarureti var. Almanya ve Fransa için bu meseleler yoktur. Çünkü Türkiye'nin jeopolitik durumu, jeostratejisi dolayısıyla ordu daima kuvvetli olmalıdır. Genelkurmay'da anlayışlı bir genelkurmay başkanı olursa Batı devletlerinde olduğu gibi bir çatışma değil, uyum içinde hareket yerleşebilir. Sistem olmadığı için hep kişilere bağlı hareketler. Şunu unutmayın, bir tarihçi ile konuşuyorsunuz. Ben bir tarihçi olarak olguyu açıklamaya çalışıyorum. Belki yanılıyorum. Yanıldığım noktalar olabilir. Ama tarihçi olarak benim gördüğüm bu. Geri dönelim. SBF'de İdari Teşkilat Tarihi dersi veriyorsunuz. Sonraları önemli mevkilere gelmiş insanlar ders alıyor sizden. Vecdi Gönül, İlber Ortaylı, İsmail Beşikçi'den söz ettiniz. Evet, 1956'da SBF'ye tayin oldum. Rahmetli Profesör Bekir Balta, idari bölümün başkanındaydı. Beni çağırdı ve İdari Teşkilat Tarihi dersinde bugüne kadar gelen idare tarihini okutur musun dedi. Bu surette SBF hocası oldum. Hem DTCF hem SBF dediniz. 1968'lerde öğrenci olayları sırasında siz de kim bilir neler yaşadınız. O yılların hatıralarından aklınızda kalanlar nedir? Evet, iki yerde ders veriyorum. İdare tarihi sınıfında okuyan bazıları hala ders notlarını sakladıklarını söyler. Mesela Balıkesir valisi Utku Acun, Balıkesir'e gittiğim zaman beni karşıladı, elimi öpüyor. Vali talebem çıktı. Böyle birçok vali var. Önemli bir sınıftı o sınıf. Fakat ayrıca devrim tarihi okuttuğum için bütün bölümler benim dersime gelmek zorundaydı. Hasan Celal Güzel hala hocam hocam diye iltifatta bulunur. 1968'lerde başlıyor talebe hareketleri. Devrim tarihi derslerinden çoğu kaçardı tabii. Devlet politikasının resmi ağzı gibi telakki ettikleri için devrim tarihini benimsemek istemezlerdi. Mesela bir imtihanda son sınıf öğrencilerine şöyle bir sual sormuştum. Laikliği tarif edin. Murat Karayalçın ve başka politikacıların imtihan kağıtlarını bulmuşlar. O zaman ne düşündüklerini öğrenmişler. SBF solcu hareketin merkezi haline gelmişti. Abdullah Öcalan da oradan yetişme biliyorsunuz. Devrim tarihinde ben tabii Halk Partisi'nin altı okunu anlatmıyorum. Fazladan sosyal meseleler. Klasik hoca değilsiniz. Amerika'ya gitmişim, gelmişim. Political Science okumuşum. Çocukları konuşturuyordum. Çık anlat diyordum. Bir defasında hiç unutmam, tam böyle aşırı düşünceli solcu bir çocuk çıktı. Efendim, milli politikalar, devlet politikası bir felakettir. Keşke Rusya gelse buraya dedi. Güzel dedim, gelsin. Onun bir cumhuriyeti oluruz. Gülüyor. Ama dedim, senin yaşadığın ailenin örfü adeti onlara uymaz. Sonra dilimizi de terk edelim, Rusça konuşalım dedim. Tabii dedi, bunlar semboldür. Esas olan işçinin özgürlüğü ve geçimidir. Gülüyor. Şablonu ezberlemiş. Evet. Mesela tam ders verirken sınıfı basıyorlardı. 2-3 kişi giriyor sınıfa. Ben varmışım yokmuşum aldırmadan. Arkadaşlar aşağıda forum var. Aşağı iniyoruz. Hadi bütün sınıf ayaklanır aşağı inerler. Siz öyle kalıyorsunuz tabii. Gösteri yapacaklar. Yani öyle bir kargaşa vardı. Sonra DTCF'de İki grup birbiriyle çatışıyordu. Orada Profesör Mustafa Akdağ öleli çok oluyor. Onlara sahip çıkardı. Sağcı grupla çatışıyorlardı daima. Bir defasında solcu grup dekanlığı bastı. Dekanı masasının üzerine ittiler ve sırtına beyanname yazdılar. İşi bu kadar azıtmışlardı. DTC koridorlarında silah sesleri duyuluyordu. Odamda oturuyordum. Dışarıda silah sesleri. Felaket. Siz ne yapıyordunuz bu olaylar karşısında? Sol ve sağdan birçok aile çocuklarını üniversiteye göndermiyordu. Öyle bir terör havası vardı. Ben milliyetçi gruptan sayılıyordum o zamanlarda. Fakat çok daha geniş benim yaklaşımım. Milliyetçi sayılanlar arasında çok bağnaz olanlar vardı. Solcular sizi sevmiyordu o zaman. Sevmezlerdi ama ben liberal hareket ediyordum. Yazılarımda da öyle. Hatta Tarık Zafer Tuna'ya bir gün demiş ki, ''Yahu ben seni anlamıyorum. Sen solcu musun, sağcı mısın?'' Gülüyor. Çünkü sosyal meselelerden bahsediyorum. Ne sağ gerçek sağ, ne sol gerçek sol ama ille de taraf olmak zorunluluğu olan bir dönem. Siz tarihçi olarak bu olayları nasıl yorumluyorsunuz? Haklı olan tarafı tutarım. Neden gençlik o kadar tedirgindi o zaman? Ekonomik kriz vardı. Demirel hükümeti zamanında hazine sıfıra inmişti. Sembolik bir hadise. Japonya'daki elçilik isyan etti, maaşları alamıyoruz diye. İş hayatı yok, üniversiteyi bitiren öğrenci ancak devlet kapısında bir memuriyet bulabilirse yaşayabiliyor. Dışarıda serbest pazar yok, maaşlar çok düşük. Yani gençlik ümitsizlik içinde, yorumum bu. Ümitsiz bir gençlik karşısındaydık. Onlar da ya sağcı ya solcu oluyorlar. Bölünmüş, uyumunu kaybetmiş bir toplum. Gençlerin aşırı hareketleri bunun bir göstergesiydi bence. Sorun sadece ekonomik mi sizce? Ekonomi çok mu önemli? O zaman da geleneksel ailelerden gelenler çıkış yolunu dine dönerek bulmaya çalışıyorlardı. Bu çok mühim. Bu tarihlerde ülkücülerin felsefesi olarak bir Türk-İslam sentezi fikri ortaya çıktı. Solcular da daha çok aydın, şehirli ailelerden geliyordu. Bizde batıdakinden farklı olarak sanki takma akıllı hareket edildi. Yurt dışında yaşanan da İsyan daha ziyade topluma, aileye, geleneksel düzene Yaşlı iktidarın sonuna yönelikken bizde içeriği daha çok tutarlı ve açık olmayan siyasi bölünmeler şeklini aldı. Başka neler yaşadınız? Evet, doğru. Sınıflarda ders okutamıyorduk. Tehlikeli bir hava vardı. ODTÜ'den bir olay. Kemal Kurdaş rektör olduğu zaman Amerikan elçisi ziyaretine geldi. Elçinin arabasını yaktı solcular. Yani SBF gibi ODTÜ'de solculuğun bir merkeziydi. Bu tarihlerde tarih literatürü de harekete katıldı. Gazetelerin bir kısmında sosyalizm, komünizm ideolojisi üzerine önemli yazılar çıkardılar. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde İdris Küçükömer, Sencer Divitçioğlu ve bazıları onların öncülük ettiği sol grup bu temayı işleyen pek çok dergi kitap çıkardı. O sıralarda aşırı Rus komünist ideolojisine karşı Fransa'da yeni bir solcu hareket başlamıştı. Asian Mode of Production, AMP. Asya tipi üretim tarzı, ATÜT. Evet, Marx'ın Asya imparatorluklarının sosyal yapılarını inceleyen kitabı Grundriss, 1950'lerde ortaya çıktı. Rusya'nın benimsediği komünist tipinden ayrı, Asya'ya özgü bir sosyal gelişme tipi öne sürüldü. Fransa'da çıktı, Bulgaristan'da revaçtaydı. Asya tipi üretim tarzı yorumunu Türkiye'ye taşıdılar. Bunların başında da Sencer Divitçioğlu vardı. Sosyal meseleleri inceledikleri için Barkan'ın yayınlarını okuyor, tarihi gelişmeyi belirlemeye çalışıyorlar. Türkiye'nin geri kalmışlığı, sosyal eşitsizliği, meselelerin köklerini araştırmadan teoriye bağlanıyor. Barkan'ın ve benim sosyal ekonomik tarih araştırmalarımıza döndüler. Divitçioğlu'nun Küçük Ömer'in yazılarına bakın. Osmanlı sosyal tarihi üzerindeki araştırmalarımızı kullanarak Osmanlı İmparatorluğu'nun da ATÜT tipi bir devlet olduğunu ileri sürdüler. Sizinle konuştular mı? Yazılarımızı kullanıyorlar. Benim doktora tezim tamamıyla ağalar ile Bulgar köylüsü üzerine, değil mi? O zaman solcu 100'e yakın dergi çıkıyordu. Akademik bir konu olarak anlatayım. Neydi bu ATÜT? Osmanlı rejimi gerçekte Marx'ın bu yorumuna uyuyor mu, uymuyor mu? Türk İslam sentezi buna karşı olarak çıktı. Karşı tez olarak ikisi kapışıyor. Milliyetçiler Türk İslam sentezini savunuyor. Türk toplumunun geleneksel yapısını İslamiyet ve Türk anneleriyle açıklamaya çalışıyorlar. Karşı grup tamamen Marx'ın teorisiyle açıklamaya çalışıyor. Marx ve Engels diyorlar ki Asya tipi üretim Batı cemiyetlerindeki feodalizm, kapitalizm gelişmesinde olduğu gibi değil. Batı toplumunda iki sosyal sınıf var. Bir emekçiler, bir de onları sömürenler. Ticaret ve ekonomi kapitalistlerin emekçileri sömürmeleri şeklinde gelişti. Yani Batı cemiyetlerinde feodal cemiyetten kapitalist cemiyete geçiş var. Zenginlik kaynaklarını da ufak bir grup, kapitalistler kendi kontrolleri altına almışlar. Ekonomik bir gelişmenin, liberal ekonominin sonucu olarak kapitalist sınıf ortaya çıkmış. Emekçiler köyünden, toprağından kopmuş, şehre gelmiş, emekçi sınıf köle gibi çalıştırılıyor. Onların emeği sömürülerek kapitalizm gelişiyor. Marx kapitalizmi devrimle ortadan kaldırırsak emekçi kapitalin sahibi olacak diyor. Engels ve Marx da ekonomik sosyal gelişim teorisi böyle. Ama Asya toplumlarında sömürülen ve sömürenin başka tipte olduğu söylüyorlar. Sömüren sınıf Hindistan'da olduğu gibi dışarıdan Fatih olarak gelip kılıç kuvvetiyle köylüyü köle durumuna düşürüp onu istismar ediyor. Kendileri şehirlerde, saraylarda ihtişam içinde yaşayan efendiler. Bu efendiler kılıç gücüyle çalışan köylüyü kendisine bağımlı tutuyor. Batıdaki gibi ekonomik bir mekanizma yok. Sosyal yapı zorbalık üzerine kuruldu. Mesela Hindistan'da Hint köylüsü kendi sosyal çevresinde kırda yaşıyor. Dışarıdan efendileriyle ekonomik sosyal bir mekanizma kurulmamış diyorlar. Para efendilerin elinde. Zorla ellerindekileri alıyorlar yani. Marx'a göre Hindistan'da kastlar, köyler var. Bunlar kendi hayatlarını yaşıyorlar. Dışarıdan gelmiş fatihlerse hiçbir ekonomik katkı yapmadan köylünün gırtlağına basarak artı ürünü elinden alıyor. Osmanlı'da da aynı şekilde böyle bir yapı hakimdi diyorlar. Osmanlı ne yapmış? Rumeli'ye gelmiş, köylüyü esir etmiş, kılıç korkusuyla ondan aldığı ürünü saraylar, camiler ve bazılarını yapmakla ve askerine dağıtmakla harcamış. Bu cazip bir teoriydi. Bütün Balkan tarihçileri bunu benimsiyorlar. Bunların başında Profesör Vera Mutafçieva vardı. Tarihi belge kullanarak en iyi yazan oydu. Bu teoriyi Osmanlı tarihine uyguladılar. Bizimkiler askeri grubu köylüleri köle durumuna düşürerek onun artı ürününü gasp eden bir sınıf olarak ele alıyor. Biraz daha açarsanız, bu teoriyi benimseyenler Davitçioğlu'ndan sonra Çağlar Keyder, Huri Cihan İslamoğlu, bir ara Şikago'da öğrencim oldu, Atüt teorisini Osmanlı tarihine tatbik ederken şöyle diyorlar. Osmanlı hanedanı, Yeniçeriler, Timarlı ordusu, ulema, bunlar sömürücü takım. Refah ve bolluk içinde yaşıyorlar. Köylünün elindeki ürünün çoğunu alıyorlar. Ona ancak yaşayacağı, yeniden üretim yapabileceği kadarını bırakıyorlar. Osmanlı rejimi buydu diyorlar. Batıdaki gibi kapitalizmin yarattığı ekonomik bir gelişme yok. Sırf zora dayanan bir gasp, kullanılan terim gasp usurpation. İslamoğlu kitaplarında vergi demez, artı ürünün gaspı der vergiye. Hani hiç hakkı olmadığı halde köylünün artı ürününe kılıç zoruyla el koyar padişah. Bu tabi sosyal çatışmayı basite indirerek formüle eden bir tarih görüşü. Fakat sonradan Barkan'da ben de gösterdik ki Rumeli'de Osmanlı sırf Fatih olarak gelmedi. Atüt'te köy ile şehir arasında ekonomik bağlantı yoktur. Halbuki köy ile şehir arasında Osmanlı devrinde sıkı bir ekonomik ilişki var. Devlet aldığı parayı mesela vakıflar yoluyla sosyal kurumlara aktarıyor. Benim tarihi analizimi Osmanlı İmparatorluğu Sosyal Ekonomik Tarih kitabında çift tane sisteminde bulacaksınız. Tarihçi gerçekler başkaydı, onlarınki olması istendi yani. Konuşma bir söyleşiyi çok aşıyor. Sorularınızla kendimi dershanede gibi hissediyorum. Herkesin okumadığı gerçeğini düşünerek faydalı olur diye konuyu açalım istemiştim. Sizi yormayıp döneme, 1960'ların sonuna, üniversite yıllarına dönelim. Karşı hareketten bahsedelim. Türk İslam Sentezi Hareketi yerli siyasi sosyal kaygıdan kaynaklanıyordu. Sovyetlerin egemenliğine götüren komünizm, Türkiye için de çok tehlikeli bir cereyandır. Türk devletinin temellerini tehlikeye sokar. Rusya'nın bir uydusu oluruz. Bulgaristan, Yugoslavya gibi, diyorlardı. Milli bir tepki uyandı önce. Soruyorlar, Türk milliyetçiliği neye dayanır? Orta Asya'dan gelen Türk halkının tarihi gelenekleri, Türk milletini oluşturan değerlerdir. Bunlardan vazgeçemeyiz. Orta Asya, Yesevilik İslamiyeti, Alplik ve Gaza, Anadolu Selçuklu sentezi Türk milletini temel yapan temellerdir. Hareketin başında olanlar da dilci, tarihçi, hukukçu ve sosyologlardı. Ali Fuat Başkil, Mümtaz Turhan, Osman Turan, Mehmet Altay Köymen, Muharrem Ergin, İbrahim Kafesoğlu ve bazıları diyorlar ki, bakınız Rusya'da Ruslaştırma politikasına karşı buradaki tutsak Türk halklarını Azerbaycan'da, Orta Asya'da, Türkistan'da koruyan temel yerli milli Türk İslam gelenekleridir. Ama onun yanında asıl direnç veren kuvvet dindir, İslamiyettir. Mesela Moskova üniversitelerinde okumuş aydın Türkler çoğu kez Ruslaşıyor, Rusça konuşuyor. Fakat kendi dinine bağlı olan Müslüman olan asıl halk için hiçbir zaman Ruslaşmıyor. Zeki Velidi köyünün bulunduğu bölgede Rusların kiliseler yapıp halkı Ruslaştırmaya çalıştığını söylerdi. Zeki Velidi Müslüman vatandaşları toplayarak çeteler kuruyor. Çoğu kez kiliseleri yakıyorlar. İslamiyet milli varlığın bir çeşit koruyucu zırhı oluyor. Bu gözlemi Türkiye'ye de tatbik ediyorlar. Bizim milliyetçiliğimiz hem Müslümanlık hem de Türklük ananeleridir. Türk İslam sentezidir diyorlar. Buna karşı İslamcılar mesela RP, Erbakan milliyetçiliği tanımaz. Türk İslam sentezi solculara karşı kuvvetli bir cereyan olarak ortaya çıktı. Hukuk profesörü Ali Fuat Başgil grubun en önemli lideriydi. Sentezciler 1960'larda Aydınlar Grubu diye ortaya çıktı. Hareket öğrenci taşkınlıklarından sonra 1980 darbesini getiren harekettir. 1980'de darbe yapan generalleri Türkistan sentezi fikrini savunanlar nüfuzları altına aldılar ve kilit noktalara adamlarını yerleştirdiler. TTK ve TDK'larının başına kendi adamlarını getirdiler. Atatürkçülük de TSK kontrolü altında. Yeni anayasa bu havada hazırlandı. Askerin kontrolü altında bir takım yeni kurumlar ortaya kondu ki dayandığı felsefe Türk İslam sentezini savunanların felsefesi oldu. TSK iktidarı Özal hükümetine bırakınca bambaşka bir gelişme kendini gösterdi. Siz iki gruba da bakarak nasıl bir yoruma gidiyorsunuz? Tarihçiyim ben. Tarafsız olmaya çalışırım. Benim için tarihsel analiz esastır. Dışarıda onun için eserlerim yabancı dillere çevriliyor. Tarihte sosyal çatışmalar benim araştırma sahamdır. Tahlillerimde, yorumlarımda tabii ki Marksist sosyolojiden de faydalanıyorum. Buna bakarak Marksist damgası vurabilirsiniz. Öbür taraftan Osmanlı Devleti'nin doğuşunda gaza ideolojisinin tarihi sosyal dinamizmin itici gücü olduğunu savunuyorum. Ona bakarsanız başka bir taraftayım. Benim için belgeleri objektif bir metotla tahlil ederek tarihi gerçeği formüle etmek esastır. Ben doktriner bir tarihçi değilim. Daha çok analiz okulunun bakışını benimsiyorum. Braudel'e, Le Monde gazetesi, "Acaba sizin komünizmle ilginiz var mı?" diye sorduğunda Braudel, "Yok" diyor. "Ben tarihçiyim. Her şeyden evvel." Sosyal tarihçi Barkan, İktisat Fakültesi'nde Divitçioğlu Küçükemer Marksist tefsirlerde bulunurken onlarla işbirliği yapmadı. Biz tarihi gerçeklere önem veriyoruz. Sınıflar arası sosyal çatışma, tarihi yürüten esas faktör olarak İkinci Dünya Harbi'nden sonra tarihçiliğe damgasını vurmuştur. Tarihçiler tarih araştırmalarında bu sorular üzerinde yoğunlaştı. İşçi memur ücretlerini asgari seviyede tutmak ve enflasyon olduğu zaman ona intibak etmemek veya edememek bugün Türkiye'nin en önemli konularından biri değil mi? Tarihçiler geçmişteki gibi sorunları araştırıyorlar. Demek ki tarihçilikte sosyal meseleler, halk kültürü, halkın yaşam şartları araştırılmaya başlandı. Doktora tezimi hatırlayın, 1940'ta. Tabii her çeşit sosyal teori modern tarihçiliğe yol gösterir. Doktora tezinizde ağalarla köylüleri incelediniz. Widin'de ağalarla köylülerin devlet toprakları üzerindeki rekabeti sorununu inceledim. Bütün yazılarıma bakın, çoğu sosyal ve kurumsal konular üzerinedir. İkinci Dünya Harbi'nden sonra biz, diyor Barkan, devletin tarihini yapmayacağız, halkın tarihini yapacağız. Özetle, yeni tarih yaklaşımı kuşkusuz Marksizmin kuvvetli etkisi altında kalmıştır. Barkan'ın ve benim araştırmalarımız bu etki altında. Ama bu bizim komünist olmamızı veya teoriye körü körüne bağımlı olmamızı gerektirmez. Düşünen insan yaklaşımı hocam bu. Yeni bir şey ortaya çıkıyor, görüyorsunuz ve elbette bunu yok saymıyorsunuz. Tarihe yeni bir bakış, kitlenin halkın tarihini yapmak. Benim tarih felsefemi tarif etmek gerekirse budur. Ben ulemayı tasvir ederken medreseleri ulemanın din görüşünü değil, ulema sınıfı içinde evvelce anlattığım gibi kadılık bahsinde sosyal çatışmayı araştırıyorum. Bunun üzerine bir makalem var, Almanya'da çıktı. Kadılıktaki iç çekişmeler, yeni bir makale yazdım. Social Conflict in the Status Groups. Yeniçeriler, ulema, bütün bunlar statü gruplarıdır. Bu statü grupları içinde çatışma vardır. Demek ki İnalcıl'ın tarihçiliğini oluşturan faktörler nedir? İkinci Dünya Harbi'nden sonra doğan akım, analiz okul, bir bakıma bunun devamıdır. 16. ayrımın sonu. Sayfa 213.